Allah'ın hikmetini bilme meselesine gelince, Musa, İsa ve Uzeyr Rabbimizden kaderinin sırrını sormuşlar ve demişler ki, eğer itaat edilmeyi dileseydin mutlaka itaat edilirdin. Buna rağmen hala sana isyan edilmektedir. Bunun sebebi nedir? Yüce Allah onlara, bu benim sırrımdır buyurmuştur. Bu meselede nice akıllar şaşkına dönmüş, alemin ezeli olduğunu, alemin yaratıcısının bizzat gerektirici olduğunu, tıpkı illetin malulü gerektirmesi gibi kendisini gerektirdiğini yaptıklarını, örneksiz ve yoktan var etmesinin mümkün olmadığını söyleyenler sapmışlardır. Bu hastalık ehli kitaptan ve peygamberlerin tabilerinden bazı kimselere de bulaşmıştır. Bunlar mümkün olan şeyleri mevcut olanlarla sınırlandırdılar. Böyle davranmalarının nedeni ilahi fiilleri illetlere dayandırmanın sağladığı güvenin verdiği rahatlıktır. Bir de sonradan olma olguların sonradan olma sebeplerinin olduğunu görmüş olmalarıdır. Kaderiyecilerin ilahi fiilleri tahil, tecviz ve elverişli veya en elverişli olanı gözetme ile ilgili illeti hastalıklı illetleriyle gerçekleştirmeye kalktılar. Ama bu iki gruptan hiçbiri temel çizgiyi tutturamadı ve bu fırsatı bir daha bulamadı. Bundan dolayı dualistler, ikilemciler ve mecusiler iki temel varlığı savundular ve aydınlıkla karanlığın ezeli olduğunu ileri sürdüler. İspat ehlinden olan kelamcıların büyük çoğunluğu ise Allah hakkında kötü zan ve karmaşık anlayış sayılabilecek değerlendirmeler yapmış olsalar da az da olsa bu anlayıştan uzak kaldılar. Çünkü meseleyi sırf meşiyete ve salt iradeye döndürdüler. Onlara göre Allah'ın bütün caiz olabilir varlıkları inşa etmesi ve bütün mümkün nitelikli varlıkları gerektirmesi aynı zamanda ve aynı şekilde olmuş ve bu varlıklar bizzat özellik ve ayrıcalık kazanmışlardır. Şayet bu değerlendirmeleri yaparken bildiğimiz veya bilmediğimiz rahmetin veya hikmetin payının da olduğunu söyleselerdi bu çıkarmasaları kabule daha yakın olurdu. Her halükarda Yüce Allah'ın fiiliyle ilgili olarak kullanılan nedensellik lamı talil birçok insanın kendi fiilleriyle ilgili lamdan anladığı şey kastedilmez. İlahi fiiller bağlamında kullanılan nedensellik lamıyla insanların çoğunun bildiğinin ötesinde bir anlam kastedilir. Diyorlar ki bu Yüce Allah'ın velilerinin kalplerini aydınlattığı ve esfiyasının kalplerine attığı bir bilgidir. Bunlar rivayet ehlinden gelen açıklamalar yoluyla belirginleşen zahiri bilgilerin batini boyutlarını kavrama hususunda basiret sahiplerinin yöntemlerine sarılan kimselerdir. Bu noktada akıl sahipleri rahmetim gazabımı geçmiştir sözünün, kötülüğün sorumluluğu bana ait değildir sözünün ve de her türlü iyilik senin elindedir. Yarattıklarının şerrinden hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü murad edildi, yoksa Rablar onlara bir hayır mı diledi ayetlerinin sırrını anlarlar. Buna benzer bir husus da şudur kardeşlerim. Kötülük kavramı kullanıldığı zaman ya fiili hafz edilir veya sebeplere izafe edilir. Yahut genel ifadenin içinde dile getirilir. Fakat tekil olarak her şeyin yaratıcısı Allah'a izafe edilerek kullanılması hikmetli birinin sözüne yakışmaz. Bu salt ayırt etmek için değil ama edebi gerektiren hakikat açısından gerekli bir yaklaşımdır. Bu da birçok kimsenin amel olmaksızın cennete girmelerinin ve bazı kimselerin sırf cennet için yaratılmalarının sebebini açıklamaktadır. Cehenneme gelince buraya ancak işlenen amellerden dolayı girilir, buraya ancak dünya ehli girer. Allah hepimize cennete girecek amel işlemeyi nasip etsin. Kulun kudreti ve kazancına gelince, kulun kudretinin ve kesbinin diğer sebepler arasında bir özelliğe ve etkinliğe sahip olması, Yüce Allah'ın insana şu özelliği bahşetmesindendir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. İnsanın bilgisi, dünyada ahlak, durum ve sonuç olarak bazı etkiler bırakır. Ahirette de başka etkiler gösterir. Bu özellik insandan başka bir varlık için öngörülmemiştir. Bütün varlıklar içinde zatı, sıfatları, isimleri ve fiilleri bağlamında şahıs ve tür olarak sırf insana özgü kılınan ayrıcalıklar sayılamayacak kadar çoktur. Aklı başında hiçbir insan yoktur ki bu ayrıcalıklardan bazına sahip olmasın. Bu yüzdendir ki emir ve yasakların insana yöneltilmesi isabetli olmuştur. Gerçeklik ve kesb olarak fiilin insana izafe edilmesi doğrudur. Bununla beraber bütün bunları yaratan Allah'tır. Çünkü Allah kulu da ameli de yaratmıştır. Bu amelin ona ait olmasını, onunla kaim olmasını ve ondan sadır olmasını sağlamıştır. Onun sonradan olma kudretiyle meydana gelmesini öngörmüştür. Fiile ait durumların en alt mertebesi sıfat düzeyinde olmasıdır. Kulun içinde yaratılan ahlak başka olgulara havale edildiği zaman o da daha kesinlik kazanır. Emir olgusuna gelince bu olgu itaat edenler açısından kendilerinin fiil sadır olmasını sağlayan sebeplerden biri konumundadır. Çünkü emir fiili işlemeyi mümkün kılan etmenleri harekete geçirir. Sonra itaat etmelerini, salt boyun eğmelerini ve teslim olmalarını gerektirir. Dolayısıyla kendilerinin mutluluğa erişmelerini öngören önceden belirlenmiş kaderin kapsamında bir olgudur. Asiler açısından ise isyanı hak etmelerine neden olan bir sebep konumundadır. Şu halde emir olgusu olmasaydı itaat edenle isyan eden birbirinden ayırt edilemezdi. Sesim net mi? Ayrıca insanlar için öngörülen kader kapsamında günaha yönelme özelliği de söz konusudur. Bunun nedeni birçokları onunla sapsın ve birçokları da doğru yolu bulsun. Bu da emir ve yasaklamanın kaderin genel anlamının kapsamına girdiğinin göstergesidir. Sesim gelmiyor mu? Bu birçok düğümü çözer. Çünkü Yüce Allah akıbetleri bilir. Kulların emrine gelince burada yokluk zahirdi. Bilgileri dahilinde günahlardan sayılır. Zaten kulların niyetleri fiilin tümünden sadır olmasının kendisidir. Dolayısıyla o indirilmiş kitaplarda gönderilen elçilerin lisanıyla duyurulan şer'i emrin zahirinde bunların tümünü Allah yürürlüğe koyduğu emrin ve hükmün mazharıdır. Dolayısıyla irade ve emrin her biri ayrılır. Genel olarak vuku bulur ve her iki kısmı da kapsar. Kader onun tarafından belirlenmiştir. Bütün hayırlar onun nüfuzu altındadır. İki kısma ayrılarak özel bir şekilde meydana getirir ve varlıkları varoluş mertebelerine koyar. Şu halde itaat ve isyan içinde yaratıldıkları kişiye nispet edilebilirler. Acaba bir insan siyah, kızıl, uzun, kısa, zeki, aptal, Arap, acem dese ve bu sıfatların tümünü kendine nispet etse ki bunların kendisiyle kaim olmasından başka hiçbir iradesi söz konusu değildir. Böyle bir nispet doğru olarak kabul edilebilir mi? Ayrıca insanın bu nitelikler üzerinde hiçbir etkisi de yoktur. Çünkü bazen insanın beğendiği tarzda, bazen de nefret ettiği biçimde olabilir. Biri çıkıp da yukarıda saydığımız ve insanın iradesinin etkisinin olmadığını vurguladığımız nitelikleri insana nispet ederken insanın yaratılmış iradesi ve kastı aracılığıyla fiilin sonucu meydana gelen şeylerin ona izafe edilmesini imkansız görürse böyle bir yaklaşım doğru olabilir mi? Ve dese ki kulun kötülüklerden dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Acaba bu saydıklarımızın faili ve kasibi insanın kendisi değil midir? Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Yaratma ve kazanç arasındaki farka gelince, yaratma kavramı iki anlamı içerir. Birincisi yoktan meydana getirme, var etme. İkincisi takdir etme, tasvir etme. Yarattı denildiği zaman ölçülü, planlı bir kader halinde yoktan meydana getirdi anlamının kastedilmesi kaçınılmazdır. Yüce Allah bütün varlıkları yoktan var ettiği ve her şey için bir kader belirlediği için mutlak bir söz olarak yaratmanın ona izafe edilmesi doğru olur. Mahlukat açısından takdir gereklidir. Çünkü takdir varlığın sınırlandırılması ve kaderle kuşatılması demektir. Bu ise bütün varlıklar için gerekli bir durumdur. Yoksa bazılarının ileri sürdüğü gibi yaratma yer kaplayan şeyler içindir. Bunlar da cisimlerdir şeklinde bir durum söz konusu değildir. Bunu söyleyenlerin maksadı yaratma ve emretmeyi birbirinden ayırma. Oysa bu batıl bir söz, bidattır ve sapıkların sözüdür. İlk kuşak alimlerinin söylediği gibi emir Allah'ın kelamıdır. Yaratma ise şöyle açıklanmıştır. Yaratmayı zihin içi şekilleri var etmenin, takdir etmenin karşısına koyar. Adlandırması da buradan gelir. Bu bir ihtilaftır. Çünkü bu zihin içi bir şekildir ve zihin dışında bir hakikati yoktur ve yaratmayı yoktan var etme anlamını göz ardı ederek sadece takdir etme anlamını alma ki demiştir ki ben yaratmadım. Ali de yaptığı bir timsal için onu ben yarattım demiş. Farka gelince ilki bu şeklin yoktan var edilmesi açısından bir söz olur. Allah'tan başka dolayısıyla Yüce Allah'ı her şeyin yaratıcısı olarak vasfetmek sahihtir. Kesbe gelince yani kazanca bu kavramla ilgili olarak kişinin fiili işlediği mahal üzerindeki etkisinin göz önünde bulundurmak gerektiğini belirttik. Bu etkiyi meydana getirecek kudreti olmasa dahi etkisi belirleyicidir. Hatta denilir ki elbise gidilen yolun kokusunu kesbeder. Mescit ibadet edenlerin amellerinden hürmet kesbeder. Cilt mushafı sarmasından dolayı hürmet kesbeder. Meyve, renk, koku ve tat kesbeder. Dolayısıyla etkin bir şeyden uygun veya uyumsuz etkilenen her mahal için etkilenmesi, değişime uğraması, halden hale geçmesi nedeniyle kesb niteliği kullanılır. İnsan da kendi isteğiyle gerçekleştirdiği fiillerden etkilenir. Mecbur kaldığı fiillerden etkilenmez. Ama her iki durumda da onun üzerinde ahlak ve durum olarak bir iz kalır. Hatta insanın bütün fiillerini cebir kapsamında görenlerin görüşüne göre dahi bu böyledir. Çünkü insan isteğe bağlı fiillerin kendi nefsi üzerindekilerini etkilerini çözümser ama mecburen işlediği fiillerin etkisini özümsemez. Ancak mecburi fiillerin insanın nefsinde bir olguyu gerektirmiş olması başka. O zaman bu da ihtiyari bir fiil mahiyetine bürünür. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Şunu bilelim ki mecburi fiil insanın bedeni açısından söz konusudur. Kalbi açısından değil. Bu da ya hastalık ve sakatlık gibi Allah'ın fiili sonucu olur ya da bağlama ve hapsetme gibi kulların fiili sonucu olur. İnsanın içine üflenen ruhunun fiillerine gelince bunlar insanın elini hareket ettirdiği zaman tümüyle ihtiyari fiil mahiyetini kazanır. Ama başka bir açıdan da bunların tümünü mecburi fiiller olduğunu açıkladık. Şu halde insanın bu bağlamda mecbur olması aynısıdır. İsteği ise ancak mecburiyetten olur. Mecbur olmanın hakikati de şudur. Mecburluk bir açıdan sevilir, bir açıdan nefret edilir. Ama bütün bunlar yükümlülüğün varit olmasına, sevap ve cezanın gerekli olmasına engel değildir. Böyle bir durumda yazılması mümkün ve kolay kılınan budur. Allah gerçeği söyler ve doğru yola o eriştirir. Hamd tek ve ortaksız olan Allah'a özgüdür. Kulların fiillerinin kadim veya yaratılmış olduğu üzerine. Hamd alemlerin Rabbine özgüdür. Ümmetin ilk kuşağının ve imamların ittifakıyla kulların fiilleri mahluktur. Diğer dönemlerde ortaya çıkan İslam imamları da bu görüşü ifade etmişlerdir. İmam Ahmet gibi ondan önce ve ondan sonra gelen birçok imam, hatta bazıları kulların fiilleri mahluk değildir diyen kimse, gök ve yer mahluk değildir diyen kimseden farksızdır demişlerdir. Kaderiyeciler kulların fiilleri Allah tarafından yaratılmamışlardır dediklerinde ve fiilleri Allah'ın değil kulların meydana getirdiklerini veya yarattıklarını ileri sürdüklerinde selef uleması da kulların fiillerinin mahluk olduklarını dile getirmişlerdi. Bu bağlamda ehli sünnet itikadında kulların fiilleri de dahil olmak üzere her şeyin yaratıcısının Allah olduğu açık bir dille ifade edilmiştir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Kur'an lafızlarının hiçbiri mahluk değildir. Sonra kendilerine ehli sünnete nispet eden bir grup ortaya çıkmış. Bunlar kulların ağızlarından çıkan Kur'an lafızlarının mahluk olmadığını ileri sürdüler. İmam Ahmet bu görüşü reddetti ve bunu bidat saydı. Sonra Ahmet vefat etti. Arkadaşı Ebu Bekir el-Mervezi bu hususta bir kitap kaleme aldı. Ebu Bekir el-Hallal Es-Sünne adlı eserinde bundan söz eder. Bu arada Ebu Talib'in Kur'an okurken ağzımdan çıkan lafızlar mahluk değildir. İlk kez Kur'an okurken ağızdan çıkan lafızlar mahluktur diyenler Cehmiye mezhebinin mensuplarıdır şeklindeki sözlerini Ahmet'in nasıl reddettiğini anlatır. Bu görüşü İmam Ahmet'ten oğulları Salih ve Abdullah, amcasının oğlu Hanbel, Mervezi ve Fevran gibi önde gelen arkadaşları da rivayet etmişlerdir. İmam Ahmet'in arkadaşlarından birçok imam ve onların dışında birçok ehli sünnet uleması kulların sesleri ve fiilleri mahluk değildir şeklinde görüşü reddetmişler. Buhari bu konuda bir kitap yazmıştır. Ayrıca Allah ses aracılığıyla konuşmaz veya Kur'an harfleri mahluktur diyenleri bidatçı ve cehmiyeci saymışlardır. Kur'an okurken ağızdan çıkan lafızlar mahluktur demişlerdir. Dolayısıyla imamlar bu bidatı kabul etmemişler. Nitekim biz başka yerlerde de bu konuyu genişçe ele aldık. Ahmet'in tanınmış arkadaşlarından hiç kimse, tanınmış hiçbir alim, kulların fiillerinin kadim olduğunu söylememişlerdir. Cehmiye'ye göre Kur'an'ın mahluk oluşu. Cehmiye mezhebi İmam Ahmed'e ve diğer ehli sünnet alimlerine karşı Kur'an'ın mahluk oluşunu Peygamberimizin Bakara ve Âl-i İmran sureleri iki bulut veya iki ışık huzmesi ya da saf tutarak uçan iki kuş sürüsü halinde gelirler. Kur'an açık renkli bir adam suretinde gelir. Müslüm'deki ifadede bu hadisi ve benzeri nasları ileri göstererek bir şey gelip gidiyorsa mahluktur dediklerinde İmam Ahmed onlara şu cevabı vermiştir. Yüce Allah kendisiyle ilgili olarak da gelmekten söz etmiş ve onlar meleklerin veya Rabbinin ya da Rabbinin bazı ayetlerinin kendilerine gelmesinden başkasını mı bekliyorlar? Veya Rabbin geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman ayetinde buyurduğu gibi. Buna rağmen bu ifadelerin Allah'ın mahluk olduğunun kanıtı olamayacağı hususunda görüş birliği vardır. Bilakis onun emri geldi demektir denilebilir. Nitekim Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyen Mutezile bu görüştedir. Onlar bu ayeti Allah'ın gelişinden maksat emrinin gelmesidir şeklinde yorumlamışlardır. Şu halde neden Kur'an'ın gelişi de sevabın gelişi şeklinde yorumlanmasın ki? Dolayısıyla Peygamberimizin Bakara ve Âl-i İmran surelerinin gelmesinden söz ederken onların sevaplarının gelmesini kastetmesi pekala mümkündür. Zaten sevapları da mahluktur. Bu anlamı birçok kişi dile getirmiş ve bu açıklamayı yapmışlardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Bakara ve Âl-i İmran sureleri gelir sözünden maksat bu surelerin sevaplarının gelmesidir. Bunu söylerken de Kur'an'ın gelmesinden söz edilmiş olmasını onun mahluk oluşunun kanıtı olarak değerlendiren Cehmiye mezhebine cevap vermeyi amaçlamışlardır. Eğer bulut veya genç insan suretinde gelen sevap da mahluk olmuyorsa bu hususta Kur'an ile sevap arasında bir fark olmaz. Dolayısıyla gelen onun sevabıdır demeye de ihtiyaç olmaz. Üstelik Cehmiye'ye verdiği cevap da sahih olarak değer kazanmaz. Bilakis Cehmiye, siz Kur'an'ın mahluk olmadığını söylüyorsunuz, dolayısıyla sevabı da mahluk değildir cevabı verir. O zaman da sizin cevabınızın size bir yararı olmaz. Ehli sünnet üleması ve Cehmiye, Kur'an okumanın sevabının mahluk olduğu hususunda görüş birliği içinde oldukları bilinmekte. Böyleyken neden başka amellerin sevabı da aynı durumda olmasın? Bu husus son derece açıktır. Çünkü sevap ve azap Yüce Allah'ın kulları için amellerinin karşılığı olarak öngördüğü cezalardır. Sevap cennet ve içindeki nimetlerdir. Azap da cehennem ve içindekilerdir. Cennet ve içindekiler mahluk olduğu gibi cehennem ve içindekiler de mahluktur. İmam Ahmed Erred alaz zenadike vel cehmiyatlı eserinde bu kanıtı zikretmiş ve şöyle demiştir. İmam Ahmed'in cevabı. Cehmiye peygamberimizden rivayet edilen Kur'an açık renkli bir genç suretinde gelir, kendisini okuyan kişiye gelir ve der ki beni tanıdın mı? Kişi der ki sen kimsin? Ben gündüzleri uğrunda susuz kaldığın, geceleri sabahlara kadar uyanık kaldığın Kur'an'ım. Bunun üzerine kişi onunla Allah'a gider ve der ki ya Rabbi. Hadis devam ediyor. Bu hadise dayanarak Kur'an'ın mahluk olduğunu savunmuştur. Biz de onların bu iddialarına şöyle cevap veririz. Kul huvallahu ehad suresini okuyana şu vardır hadisindeki anlamda Kur'an gelmez. Siz kul huval İhlas suresini okuyana bu surenin gelmediğini görmüyor musunuz? Bilakis onu okumanın sevabı gelir. Çünkü biz Kur'an'ı okuyoruz ve o gelmez diyoruz. Biz halden başka bir hale değişim geçirmez. Burada İmam Ahmed gelenin sevap olduğunu açıklıyor. Sevap da mahluk olarak amelin kapsamına girer. Böyleyken halden hale geçip değişen amellerin akıbetleri mahluk olmaz mı? İhlasın yani Kur'an'ın sevabı böyle ise başka şeylerin sevabı için bu durum çok daha açık bir şekilde geçerlidir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Kulların fiillerinin daha önceden takdir edilmesi meselesine gelince, fiillerin Allah'ın kaderi olduğunu ileri sürerek tezini kanıtlamaya çalışana ise şunları söyleriz. Kader lafzıyla hem takdir hem de takdir edilen kastedilir. Eğer kulların fiillerinin Allah'ın ilmi, kelamı ve dilemesi gibi sıfatlarından ibaret olan takdir etmesinin kendisi olduğunu söylemek istiyorsan bu yanlış ve batıl bir görüştür. Çünkü kulların fiilleri hiçbir şekilde Allah'ın sıfatları değillerdir. Şayet bununla fiillerin Allah tarafından takdir edildiklerini söylemek istiyorsan bu sözün gerçeğin ifadesidir. Çünkü diğer tüm mahlukat takdir edilmiş olduğu gibi kulların fiilleri de takdir edilmiştir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yüce Allah'ın gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin sene önce mahlukatın kaderlerini takdir ettiğini belirtmiş, bu takdir edilen şeylerin tümü yaratılmışlardır. Buhari ve Müslim'de nakledilen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden birinizin yaratılışı şöyle gerçekleşir. Anasının karnında 40 gün nufte halinde kalır. Sonra bunun gibi 40 gün kan pıhtısı halinde kalır. Sonra 40 gün bir çiğnem et halinde kalır. Sonra onun yanına iki melek gelir ve bunlara şu 4 söz emredilir. Rızkını, ecelini, amelini, mutsuz veya mutlu olacağını yaz. Sonra içine ruh üflenir. Şu halde Allah kişinin amelini takdir ettiği gibi rızkını ve ecelini de takdir etmiştir. Bilindiği gibi kişinin yediği rızık takdir edilmiş olmasına rağmen mahluktur. Ameli de öyle. Mutluluğu ve mutsuzluğu da, ki bunlar amelin sevabı ve cezası olarak belirginleşir. Bunların tümü takdir edilmişlerdir. Rızkın takdir edilmiş olduğu gibi takdir edilen her şey de mahluktur. Ameller şeriatların kapsamındadırlar. Şeriatlar ise mahluk değildir şeklindeki sözlerine gelince buna cevap olarak şöyle denir. Şeriat lafzıyla Allah'ın dini yasalaştırdığı kelamı kastedildiği gibi meşru olarak hükmedilen yasalaştırılan ameller de kastedilir. Çünkü bu gibi kelimelerle mastar anlamı kastedildiği gibi mef'ul anlamı da kastedilir. Halk ve benzeri lafızlarda olduğu gibi. Eğer deseniz ki kulların amelleri Allah'ın kelamı anlamında şeriattır, bu sözünüz kesinlikle batıldır. Şayet ameller Allah'ın emriyle yasalaştırılmışlardır demek istiyorsanız bu dediğiniz doğrudur. Fakat Allah'ın emri mahluk değildir. Fakat emredilen Allah'ın emriyle olan veya Allah'ın emriyle yerine getirilen şey kesinlikle mahluktur. Emre muhatap olan kul mahluk olduğu gibi. Emir sözüyle mastar anlamı kastedildiği gibi mef'ul anlamı da kastedilir. Mef'ul yani yapılmış olan bir şey de mahluktur. Nitekim Allah Azze ve Celle Allah'ın emri gelmiştir. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Burada emredilen şey kastedilmiştir. Allah'ın kelamı olan emri değil. Bunların kanıt olarak ileri sürdükleri bu ayette şeriat anlamını kapsıyor. Bu ise emir ve kader demektir. Bu konuyla ilgili iki grup sapmıştır. Birinci grup Allah'ın kelamı mahluktur diyen cehmiyeciler, Allah onları kahretsin, onlardan bizi ırak eylesin. Bunlar Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek ayetini kanıt gösterirler ve derler ki maktur yani güç yetirilen olan bir şey mahluktur. Bunlar sapık hululiyecilerdir ki Allah'ın emri ve kaderidirler diye kulların fiillerini kadim kılarlar. Böyle olunca da Allah'ın emrine ve kaderine mahluk denemeyeceği için kulların fiillerine de mahluk denemeyeceğini ileri sürerler. Allah anlayışımızı artırsın. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Aleykümselam ve rahmetullah. Emir, şer ve kader kavramlarının açıklanmasına gelince. Burada kuşkuya neden olan şey, kader kavramının ifade ettiği anlamdır. Kader, emir ve şer gibi kelimelerle mastar anlamı kastedildiği gibi mef'ul anlamı da kastedilebilir. Dolayısıyla Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek ifadesinde emredilen ve güç yetirilen emri kastediliyor ve bu da mahluktur. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir ayetinde ise emir kelimesiyle Allah'ın kelamı kastedilmiştir. Çünkü bize yerine getirmekle yükümlü olduğumuz fiiller indirilmemiştir. Bilakis bize Kur'an indirilmiştir. Bu tıpkı şu ayete benzemektedir. Allah size mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi emreder. İşte bu ayette geçen emir Allah'ın kelamıdır. Allah'ın emrini mahlukattaki bir hal şeklinde tevil eden cehmiyeci, Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek ayetini kanıt olarak ileri sürse ona şu karşılık verilir. Burada emirle kastedilen emredilen şeydir. Aynen Allah'ın emri gelmiştir ayetinde bu anlamda kullanılmıştır. Nitekim Yüce Allah'ın meydana getirdiği hadiselere bu büyük bir iştir, emirdir denir. Allah'ın sıfatlarını onun zatına mukarin gören ve mahlukata hulul ettiğini savunan hululiyeci bir kimse Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek ayetini kanıt gösterse ve fiiller Allah'ın kaderi ve emridir, onun emri ise mahluk değildir, kaderi de mahluk değildir dese ona denir ki dilemesi ve kelamı gibi onun emri de bir sıfat olarak mahluk değildir. Fakat yerine getirilen ve güç yetirilen kader olarak emri ise mahluktur. Çünkü güç yetirilen bir şey mahluktur. Emredilen şey de mahluktur. Bundan emir ve kader adı verilmiş olsa da. Sonra bu sapıklara denir ki, diyelim ki emredilen şeye emir ve şeriat adı verilir. Fakat nehyedilen şey emredilen olmadığı gibi meşru da değildir. Bilakis o emre, o şeriata aykırıdır. Peki küfrü, fıskı ve günahı nasıl şeriat olarak isimlendireceksiniz? Şeriat olmadıkları halde, bilakis bunlar şeriatın yasakladıkları şeydir. Allah bir ayette, sonra da seni din konusunda bir şeriat sahibi kıldık. Bu şeriatın kapsamına küfür, fısk ve günah da girer mi? Peygamber'e buna tabi olmak mı, bundan sakınmak mı, bundan uzak durmak mı emredilmiş? Soruyu soran kişinin kulların hareketlerinden ve başka şeylerden oluşan fiilleri göklerin ve yerin yaratılmasından önce belirlenen kaderin kapsamındadırlar diyenlerin kanıtı nedir şeklindeki sözlerine karşı şunu söyleyebiliriz. Bu sözü söyleyen kimse güzel söylemiş ve isabet etmiş. Ona karşı kanıt göstermeye de gerek yok. Hatta bununla kastedilenin aleyhine kanıttır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin yıl önce mahlukatın kaderini belirtmiştir. Allah mahlukatın amellerini, rızıklarını, şekillerini ve renklerini takdir etmiş. Bunların tümü de mahlukturlar. Bu da gösteriyor ki ameller mahluk takdirinin kapsamına girer. Akıl sahibi bir kimse kulun amelinin kendisinin varlığından önce var olduğunu söyleyebilir mi? Kulun ameli kendisinden sadır olan hareketidir. Bu hareket kendisinden önce nasıl var olabilir? Bu sözü açıklayıp biz hareketi kastetmiyoruz. fakat hareketin sevabını kastediyoruz diyenlere de şöyle denir. Allah'ın dışındaki her şey mahluktur. Bu şeylerin konuşmaları ve sıfatları da müsemmaların dışında değildir. Bilakis kelamları da isimlerinin müsemmasının kapsamındadır. Biri Allah'ın dışındaki her şey ve bu her şeyin sıfatı mahluktur dese bu kuşku ortadan kalkmış olur. Çünkü sahih bir anlam kastedilmiş olur. Aynı şekilde ehli sünnet vel cemaatin dediği gibi Allah yaratıcıdır. Ondan başkası mahluktur. Kur'an hariçtir. Çünkü Kur'an Allah'ın indirilmiş sözüdür, mahluk değildir. Ondan gelir, ona döner. Evet. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin.